أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, İslam'ı seçtiği için Mekke'de putperestlerin fiziki baskılarına maruz kalanlardan biri de Habbab bin Erat radıyallahu anh isimli sahabeydi. Mesleği demircilik olan Habbab, Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğini inkar etmesi için bazen çöldeki kızgın taşlar üzerinde işkenceye tabi tutuluyor. Bazen de kor ateşte iyice ısıtılan demir parçaları sırtında soğutuluyordu. Öyle ki sırtındaki bu işkence izlerini yıllar sonra bir münasebetle Halife Hazreti Ömer'e gösterecekti Habbab bin Erat. Habbab'ın maruz kaldığı fiziki baskılar öyle bir hal almıştı ki o ve aynı zamanda aynı durumdaki birkaç sahabi bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip "Bu zulümden kurtulmamız için Allah'ın yardımını istemeyecek misin? Bizim için ona dua etmeyecek misin?" diye yakınmışlardı. O esnada cübbesini yastık yaparak Kabe'nin duvarına dayanmış, dinlenmekte olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları duyunca bir anda mübarek yüzleri kızarıverdi ve onlara şu telkinde bulundu: "Geçmiş ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki kemiklerinin üstündeki et ve siniri demir tarak ile taranırdı da bu işkence onu asla dininden çeviremezdi. Yine başının tam ortasına bir testere konulur, başı ikiye bölünürdü de yine bu işkence onu asla dininden çeviremezdi. Allah bu dini mutlaka kemale erdirecektir. O kadar ki bir bineği üzerinde bir kimse yalnız başına Yemen'deki Sana'dan ta Hadramevt'e kadar Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayarak yolculuk edebilecektir. Ama siz acele ediyorsunuz." buyurdu. Bela ve musibetlere karşı direnç göstermek demek olan sabır, müminlerin hayatları boyunca en çok ihtiyaç duydukları faziletlerden biridir. Her şeyden önce sabır, tam manasıyla iman edebilmenin ve bu imanı koruyabilmenin ilk şartıdır. Nitekim Hazreti Bilal iman etti ama işkencelere maruz kaldı ve en zor şartlarda bile o imanını koruyabilmek için ahad ahad diye efendim hep Allah'ın birliğini ikrar etti, ifade etti. Yani eğer sabretmeseydi bir Hazreti Bilal olamazdı. O imanını koruma imkanı bulamazdı. Sabır İslam'ın 13 yıl süren Mekke döneminin en bariz vasfıydı. Cenab-ı Hak Peygamberimizle beraber ashab-ı kiramı tam 13 yıl bir sabır terbiyesine, sabır talimine tabi tuttu. Sabır, İslam'ı seçen Habbapların, Ammarların, Bilallerin her türlü baskı ve işkencelere rağmen imanlarını koruma mücadelesi oldu. Bu sebepledir ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iman nedir diye sorulduğunda imanın sabırlı ve hoşgörülü olmak olduğunu beyan etmiştir. Yani sabırlı olmak imanın bir göstergesidir. Hoşgörülü olmak, görmezden gelmek, affedici olmak onu da imanın bir şubesi saymıştır. Yine sevgili Peygamberimiz iman 70 küsür şubedir. Bunun birincisi la ilahe illallah demektir. Ve en sonuncusu da imatatul eza anit tariqi, insanların gelip geçtiği yollardaki eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır buyurarak yoldan kaldıracağınız bir engeli bile, bu işi yapmayı bile imanın bir şubesi, imanın bir gereği saymıştır. Burada da sevgili Peygamberimiz iman nedir sorusuna sabırlı olmak ve hoşgörülü olmak diyerek cevap vermiştir. Yine bu sebeple olmalı ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anh sabrı imanın yarısı saymıştır. Hazreti Ali ise sabrı vücuttaki başa benzetmişti. Nasıl ki başsız bir vücudun yaşaması mümkün değilse sabır olmaksızın imanın kemale ermesi de imkansızdı. Musibetlere karşı daima sabrı tavsiye eden Peygamber Efendimiz bir gün bir kabrin başında ağlamakta olan bir kadına rastlamış ve Allah'tan kork ve sabret buyurmuştu. Hazreti Peygamber'i tanımayan kadın, git başımdan, başıma gelen musibeti sen yaşamadın diye cevap vermişti. Ancak kendisine öğüt verenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu öğrenince özür dilemek için onun kapısına gitmişti. Kapıda bekleyen herhangi bir görevli de yoktu. Peygamber Efendimizin yanına girdi ve seni tanıyamadım, kusuruma kalma ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz de sabır ancak musibetin ilk başa geldiği anda olmalıdır buyurdu. Asıl olan sıkıntı ile ilk yüzleşildiği anda sabretmek, yaranın acısı daha sıcakken sabırlı davranabilmektir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz bir nurdur, sadaka bir burhandır, sabır bir ışıktır. Bir bakıma sabır, hayatın çilesine karşı tahammül göstermektir. Mümin onun sayesinde doğru ile yanlışı ayırt edebilecek, günahlara karşı doğruların yanında yerini alabilecek ve imanın tadını tadabilecektir. Belki de bu yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a iman edip onu tasdikten ve cihattan sonra en üstün erdem ve fazilet olarak sabrı ve hoşgörüyü zikretmiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimizin yeğeni Abdullah bin Abbas'ın da müminin silahı olarak nitelendirdiği sabır, elbette sadece musibetlere karşı dayanmayı ifade etmez. Allah'ın farz kıldıklarını yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak da sabır ister. Zira bir mümin ibadetine başlamadan önce niyet ve ihlasını koruma, ibadet esnasında Allah'tan gafil olmama, ibadetten sonra ise riyaya kapılmama hususunda sabırlı olmalıdır. Kur'an-ı Kerim Allah rızasını umarak sabredip namazı dosdoğru kılıp hayır işler yapanlara sabırlarına karşılık cennet vaat etmiş, dünya uğruna ahireti feda etmeyip sabredenlerin en güzel şekilde mükafatlandırılacaklarını bildirmiştir. İmanın kemal ermesini sağlayacak ibadetlerin yapılabilmesi de yine sabra bağlıdır. Mesela oruçla sabır o kadar özdeşmişti ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç sabrın yarısıdır buyurmuş. Ramazan ayını da Şehrus Sabr, sabır ayı olarak isimlendirmiştir. Benzer şekilde namaz da çokça sabır ve sebat gerektiren bir ibadettir. Nitekim Allah Teala ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenüste'inu bis sabri ve salah. Ey iman edenler, sabır ve namazda Allah'tan yardım isteyin buyurmuştur. Yine diğer ayet-i kerimede veste'inu bis sabri ve salah. Sabır ve namazda Allah'tan yardım isteyin. Kur'an-ı Kerim'de müminlerden ısrarla namazlarını devam etmeleri isteniyor. Yani Allah'ın rızasını arzulayanlar, tadili erkana riayet etme ve şeytanın ayartmasına kapılmama hususlarında sabırlı davranarak namazlarını eda etmelidirler. Aynı şekilde hac ibadeti de aslında tam anlamıyla bir sabır göstergesidir. Öyle ki izdiham içerisinde yerine getirilen hac ibadeti esnasında her türlü sıkıntıyı göze alan hacılar birbirlerine hitap ederken tasbir ya hac ya hacı, hacı sabır, sabret demeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Ve bu söz çok meşhur olmuştur. Sadece haçta değil, hacın dışında da efendim birisine sabrı şey yaparken söylerken ya hacı sabret, tasbir ya hacı, o dillerimizde kullanılan bir söz olmuştur. Bu durum dualar içinde geçerlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua eden bir müminin acele etmediği, sabredip aceleci davranmadığı müddetçe duasını kabul edeceğini, ama eğer sabretmeyip Allah benim duamı kabul etmeyi derse de duasının kabul edilmeyeceğini bize haber vermektedir. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ud'uni estecib lekum, ey kullarım bana dua edin, ben sizin duanıza icabet edeyim. Kullarım sana beni soruyorlar, fe inni qarib, ben onlara çok yakınım. Ucibu davete da'i, bir kul bana dua ettiği zaman mutlaka ona cevap veririm. Mutlaka onun duasına karşılık veririm buyuruyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam dua eden kul sabırlı olmalı. Hemen duası hemen kabul edilmediği gibi bir zanna kapılmamalı. Sabırla beklemeli. Mutlaka Cenab-ı Hak onun duasını en uygun şekilde kabul buyuracak ve karşılığını verecektir. Ama demin de arz ettiğim gibi eğer efendim sabretmez de Allah duamı kabul etmedi, dua ettim Allah kabul derse bu kez kendi duasını kendi eliyle iptal etmiş olabilecektir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah'ın salih kullar arasına girmek isteyen Müslümanlar da sabrı ön planda tutmalıdır. Yani sabretmeden kullukta mesafe almak, Allah'ın salih kullarına olmak, onların arasına katılmak tabii ki mümkün değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rızasına ermek için sabretmekle emrolunmuştur. Müddessir suresinde Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a artık insanları hak dine davet etmesi, kalkıp insanları uyarmasını emrederken bir taraftan da yine Allah için sabırlı olmasını emretmiştir. Estağfirullah. Ya eyyühel müddessir kum fe enzir, kalk insanları uyar ve rabbeke fekebbir, Rabbini büyükle ve de rabbeke fasbir, ve Rabbin için sabır göster. Rabbinin rızasını tahsil etmek üzere ve Allah'ın emirlerini tam yapabilmek üzere sabırlı ol telkininde bulunmuştur. Sevgili Peygamberimiz hayatın her alanında sabırlı davranarak müminlere örnek olmuştur. Olgun insanın özellikleri olan zühd ve hilim gibi kavramlar da özü itibariyle sabrın bir sonucudur. Sabır aklın ve dinin gerektirdiği şekilde nefsi zapt etmektir. Kontrol altında tutabilmektir. Savaşta düşmana karşı direnmek ve gözü pek davranmak anlamına gelen şecaat, hayatın şatafatına dalmamayı gerektiren züht ve öfkeyi yutup yumuşak huylu davranmayı ifade eden hilim gibi güzel faziletli davranışlar, güzel ahlaklar da hepsi sabra dayanmaktadır. Sabrın en çok gerektiği yerlerden bir diğeri de düşman karşısında sabredebilmektir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, ey insanlar, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin ve Allah'tan afiyet isteyin. Eğer onlarla karşılaşırsanız sabredin buyurmuş ve korkuya kapıldıklarında ashabı toplayarak onlara sabırlı ve sakin olmalarını öğütlemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırf Allah rızası için düşmandan kaçmayarak sabırla savaşanların borç hariç diğer günahların affolunacağı müjdesini vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de de düşman karşısında müminlerin sabırlı olmaları ve sebat göstermeleri emredilmiş ve bu esnada Allah'tan sabır dileyenler örnek olarak gösterilmiştir. Ayet-i Kerime'de Ali İmran Suresinin 200. son ayet-i kerimesi, Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu ve tekullâhe leallekum tuflihun. Ey iman edenler, sabırlı olun, sabredin, birbirinize sabrı tavsiye edin, Allah yolunda cihatta gereken gayreti, fedakarlığı gösterin. Gerek nöbet tutma, gerek düşman ordusu karşısında tahammül olma noktasında yapın. Ve Cenab-ı Hakk'ın her türlü emrini yapmada dikkatli olun. Ona karşı gelmeden sakının ki felaha erebilesiniz buyurmuştur. Ve Allah Teala sabreden takva sahibi kullarına yardımını indireceğini de yine Kur'an-ı Kerim'de vaat etmiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, müminler diğer insanlarla ilişkilerinde hoşlarına gitmeyen, hatta zorlarına giden tatsız bir hadiseyle karşılaştıklarında hemen öfkelenmek yerine serin kanlı ve sabırlı davranmalıdırlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn Savaşı'nda elde edilen ganimetleri paylaştırdığında İslam'a ısınmalarını için uğraştığı bazı kimselere, ayet-i kerime bunlara müellefi kulüp diyor, Efendimiz onlara İslam'a ısınsınlar, yaklaşsınlar diye, bu kimselere diğerlerine göre biraz fazla mal vermişti. Bunu gören Ensar'dan bir kişi de öfkesine hakim olamayarak hemen, vallahi bu adaletin gözetildiği ve Allah rızasının hedeflendiği bir paylaştırma değildir demişti. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ı haşa bir efendim, yani haksızlıkla, adaleti gözetmemekle, Allah'ın rızasını hedeflememekle Efendimiz'i haşa suçlayan bir ifade kullanmıştı bu kişi. Peki Efendimiz buna karşılık nasıl cevap verdi? Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızgınlıktan mübarek yüzünün rengi değiştiğinde sabretmesi gerektiğini şu cümlelerle ifade etmişti. Allah ve Resulü de adaletli davranmayacaksa artık bu dünyada ondan başka kim adil olacak? Allah Hazreti Musa'ya rahmet etsin, bundan daha fazla eziyete uğramıştı da o bunlara sabretmişti. Neticede Cenab-ı Hak Ahzab suresinde Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine azav Musa feberrahullahu mimma kalu ve kana indallahi vecihâ. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a eziyet eden kişilere hitap ederek Cenab-ı Hak, yani sözleriyle, hal ve hareketleriyle sevgili peygamberimize eziyet eden, işkence eden, onu üzen, onun onuru şerefiyle oynayan kimseler vardı Medine'de. Tabi onların hakimi ün olması mümkün değil. Yani biz bunlara münafık diyoruz. Ama Cenab-ı Hak onların imanın gereğini yapmak için de ey iman edenler diye yine müminler arasında zikrediyor. Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Allah Teala Musa'yı o Beni İsrail'in suçladığı kusurlardan Allah Teala Musa'yı beri kılmıştır, temiz kılmıştır ve Musa Allah nezdinde çok yüzlü, yani Allah'ın değer verdiği bir kuldur. Dolayısıyla Beni İsrail'in Hazreti Musa'ya yaptığı gibi benim peygamberime eziyet etmeyin. Onun gerek evlilikleri, gerek diğer efendim tasarrufları, Allah'ın peygamber olarak ne yapıyorsa ona teslimiyet gösterin, onun doğru olduğunu kabul edin ve ona eziyette bulunmayın diye ayet-i kerime geliyor. Demek ki sevgili peygamberin zaman zaman böyle hakaretlere de uğruyor ama ona karşı hem ne şekilde bir tavır alınması gerektiğini hem de nasıl savunması gerektiğini de Efendimiz örneklendirmiş oluyor. Yine bir keresinde İslam'a henüz yeni girmiş olan Akra bin Habis, zemini kum ve toprakla kaplı mescitte küçük abdestini bozunca bu görgüsüzlük karşısında sahabiler ona derhal müdahale etmek istemişlerdi. Fakat ashabına daima sabrı tavsiye eden Allah Resulü onu bırakmalarını istedikten sonra Akra'yı yanına çağırdı ve bu ev sadece Allah'ı zikir ve namaz için inşa edildi. Burası mescittir, burası camidir. Burada Allah'a ibadet edilir, namaz kılınır ve Allah zikredilir. Bundan dolayı burada abdest bozulmaz diyerek ona yaptığı bu işin yanlışlığını izah etti. Akra, Hazreti Peygamber'in sabırlı tavrını ve ona karşı minnet duygularını şöyle dile getirdi. Anam babam ona feda olsun. Hazreti Peygamber bana ne sövdü, beni ne azarladı, ne de dövdü. Bu şekilde Efendimiz'e olan hayranlığını ve övgüsünü dile getirmiş oluyor. Hatta peşinden de diyor ki ya Resulallah, Allah diyor bir sana bir de bana merhamet etsin, ikimizden başkasına merhamet etmesin. Yani Efendimiz'in bu davranışını beğenince, diğerlerin davranışını hoşuna gitmeyince, böyle söyleyince sevgili peygamberimiz de öyle söyleme, Allah'ın rahmetini daraltma, Allah hem bize hem de bütün kullarına, müminlere rahmet etsin de diye buyurmuştur. Merhamet elçisi aynı şekilde görgüsüz ve cahil bedevilerin kabalıklarına dahi sakin ve sabırlı bir tavırla karşılık vermişti. Bir keresinde bunlardan biri Efendimizin elbisesinden o kadar şiddetle asılmıştı ki kalın ipten dokunan ridası Efendimizin boynunda iz bırakmıştı. Bir yandan da Allah'ın sana bahşettiği mallardan bana da vermelerini emret demişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise böylesine bir saygısızlığa bile sabretmiş ve ona istediklerinin verilmesini emretmişti. Sevgili Peygamberimiz sabrın tükenme noktasına geldiği anlardan biri olan öfkeden de sakınmalarını müminlere öğütlemiş. Böyle bir durumda öfkelerini yenmenin faziletini her fırsatta onlara anlatmıştı. Nitekim Efendimiz bana tavsiyede bulun diyen sahabeden birine öfkelenme buyurmuştu. Adam defalarca aynı soruyu sormuş, Efendimiz de her defasında la tağdab, öfkelenme buyurmuştu. Çünkü o kişinin hali çok öfkeli bir hali vardı. Efendimiz onu görebiliyordu, size biliyordu. Ona yapılacak en önemli öğüt ve nasihat öfkelenme öğüdüydü. Öfkelenen şahsın karşısındakini istediği şekilde cezalandırabilecek bir konumdayken öfkesini yutup sabredilmesi son derece tabii önemlidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de öfkesine hakim olanları cennet nimetleriyle müjdelemiştir. Ayet-i Kerime'de buyuruluyor ki Cenab-ı Hak وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ اَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْاَرُضُ اُعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Ey kullarım, işte Allah'a, Resulullah'a itaat edin, onların emrini tutun. Bu şekilde efendim Allah'ın rahmetine nail olursunuz. Allah'a, Resulullah'a itaat etmek suretiyle وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin mağfiretine koşun. Mağfiretini elde edin. وَجَنَّتِنَ اَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرُضُ اُعَدَّتِ الْمُتَّقِينَ Ve takva sahipleri için hazırlanmış olan genişliği gökler ve yer olan cennetlere koşun. Yani onlara girebilecek bir mümin olun, bir kul olun. Sonra Cenab-ı Hak o takva sahiplerinin vasıflarını sayarken ve bizi o şekilde olmaya yönlendirirken اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ Bunlar, bu takva sahipleri elleri bol iken, imkanları varken, genişken, infak ettikleri gibi zor zamanlarda, elleri darken bile yarım hurma ile olsa yine infak etmeye devam ederler. وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزَ Bunlar öfkelerini yutarlar ve böyle öfkeli anlarında nefislerini tutup başkalarına zarar vermezler. وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Ve insanları da kendilerine karşı yapılan suçlar sebebiyle affederler, bağışlarlar. Aynı zamanda da yine bütün bunları açtıktan sonra iyilik yapmaya da çalışırlar. Yani kötülüğe karşı bir iyilikte muameleye muvaffak olmaya gayret gösterirler. Çünkü şunu bilirler ki وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah iyilik ve ihsan sahibi kulları sever. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizlere gerek ibadetlerimizde, gerek Cenab-ı Hakk'ın yasak kıldığı hususları terkte, gerek Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini elde etme yolculuğunda, gerekse genişliği göklere kadar cennetlere ulaşabilme mücadelemizde Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı ve gösterdiği, aynı zamanda öğrettiği şekilde dirençli, sabırlı, tahammüllü olabilmeyi nasip eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.